gerçekten. Dolayısıyla adımız yoğunluğu için.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın ilk dakikalarında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Emrah Akbaş konuğumuz olacak. Ergenliği konuşacağız değerli hocamızla. Ergenlik nedir? Neden bir fırtına ve stres dönemi olarak ifade edilir? Farklı bir bakış açısı mümkün müdür diye soracağız. Türkiye'de gençliğin durumu üzerine de değerlendirmelerini alacağız. Hemen sonrasında Sihirli Sözcükler köşemizde hayatın sesleri sürecek. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu Ata bizlerle birlikte olacak ve Türkçemizin en sihirli sözcükleri olan yardımcı eylemler, yapmak, etmek, olmak, kılmak, eylemek fiilleri ve bunların yabancı bir sözcüğü nasıl Türkçe'ye çevirdiği üzerine güzel bir söyleşi sizleri bekliyor. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Sevdalı başım, ah benim şair telaşım, ah benim sarhoşluğum, ah çılgın yüreğim, sus artık uslandır beni. Ah benim sevdalı başım, ah benim şair telaşım, ah benim sarhoşluğum, ah çılgın yüreğim, sus artık uslandır beni. Kaç okyanus geçtim böyle, kaç denizde itip gittim. Kırılmış direkler, yırtık yelkenlerle, kaç seferden yorgun döndüm. Ah benim yaralı ruhum, ah benim insan kusurum, ah benim isyanlarım, ah yalnızlıklarım, gel artık uslandır beni. Her yanım, ah benim aldanışlarım, ah benim kavgalarım, ah pişmanlıklarım, sus artık uslandır beni. Ah benim iyimser yanım, ah benim aldanışlarım, ah benim kavgalarım, ah pişmanlıklarım. Sus artık uslandır beni. Kaç okyanus geçtim böyle. Kaç denizde yitip gittim. Kırılmış direkler, yırtık yelkenlerle kaç seferden yorgun döndüm. Ah benim yaralı ruhum. Ah benim insan kusurum. Ah benim isyanlarım. Ah yalnızlıklarım. Gel artık uslandır beni. Ah benim isyanlarım, ah yalnızlıklarım. Gel artık uslandır beni.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Emrah Akbaş bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş buldum. Teşekkür ederim.
Sohbetimize geçmeden önce az önce dinlediğiniz o harika şarkının sesi Recep Aktuğ'u kaybettik. Onu da Allah'tan rahmetli diyelim. Ve aslında sanatçılar her zaman ölümsüz. O da ölümsüzler listesine ismini yazdıran sanatçılardan biri oldu. Ah benim sevdalı başım şarkısını armağan ettik. Hediye olsun ruhuna. Ve biz zaten bu şarkıları çalmaya da devam edeceğiz programımızda. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün değerli hocamızla ergenliği konuşacağız. Hepimizin özellikle 9-15 yaş grubu arasında çocuğu olanlar varsa muhakkak neler hissettiklerini daha iyi şimdi anlama şansına sahip olacaklar. Çünkü hep bir stres, bir fırtına dönemi olarak ifade edilir ergenlik, ama gerçekten öyle midir diye hemen değerli hocamıza soralım.
Evet. Ergenlik hep sorunlu bir alan olarak görülür. Evet. Bu fırtına ve stres tanımlaması da biraz bu sorunlarla alakalı olarak görülür. Aslında ergenlik dediğimiz şey bir tür modern hayatın doğurduğu bir netice. Yani biz ergenlik gibi bir periyodu, bir insanlık dönemini modernite öncesi geleneksel toplumda, tarımsal üretimin hakim olduğu toplumsal yapılarda fazlaca görmüyoruz. Biz modern hayatla beraber ergenlik gibi başka bazı kategoriler de aslında oluşturuyoruz.
Hocam özür dilerim, sözünüzü kestim. Yok muydu da görünmüyordu, yoksa vardı da önemsenmiyor muydu?
Aslında neden? Şöyle, modernite öncesinde çocukluk çok kısa süren bir dönem ve ara dönemler yok. Örneğin ergenlik dönemini yaşamadan çocuklar yetişkinliğe sıçrıyorlar. Hatta orta çağlarda 7 yaşından sonra yetişkinliğe sıçrandığını görüyoruz. Bir anda olgunlaşan, yetişkinleşen bireyler olarak insanlar söz konusu. Neden böyle? Çünkü üretim ilişkileri farklı. Tarımsal üretim ilişkilerinde, tarımsal üretimin bir aktörü olarak çocuklar bir an evvel büyümek zorundalar. Ama modernite ile beraber o yetişkinliğe geçiş bir tür hazırlık aşamasını gerektiriyor. Bunun için bazı kurumlar oluşturuluyor, eğitim kurumları örneğin. Bu yurttaşlığa hazırlayan, yetişkinliğe hazırlayan kurumlar, farklı toplumsallaşma alanları vesaire, insanların çocukluk, ergenlik ve gençlik dönemlerinin uzaması anlamına geliyor. Hatta şimdilerde
üniversite çağındaki çocuklar
bile tabii,
değil
tabii,
mi?
Üniversite bitene kadar ergenlik devam ediyor. Bir tür aslında olgunlaşma da gecikiyor. Daha evvel daha erken yaşlarda olgunlaşmak zorunda kalan insanlar şimdi olgunlaşmayı erteliyorlar, öteliyorlar. Biraz herhalde daha o çocuksu, olgunlaşmamış halet-i ruhiyeyi zamana yayıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü gençliği 65 yaşına kadar uzattı. En son iyi haber bu.
Güzelmiş. Bakın bu hoşuma gitti.
Yani 80 yaşından sonra insanların yaşlı olduğu kabul ediliyor artık. Bunlar şunu söylüyor bize: sürekli bir toplumsal değişim var. Sadece toplumsal değil, iktisadi değişim var, üretim ilişkilerinde değişimler söz konusu. Bu da bizim aslında insanı biyolojik bir temelde tanımlamak yerine daha çok toplumsal ve kültürel temelde tanımlamamız gereğini ortaya koyuyor. Yani gençlik dediğimiz kategori sadece biyolojik bir kategori değil. Yani yaş üzerinden tanımlayabileceğimiz bir şey olmaktan çıkıyor.
O zaman benim 9-15 yaş tezim şu anda çürüdü.
Çürümese bile en azından değişime açık demeliyiz bunu. Sürekli erteliyoruz çünkü. gençlik kategorilerine baktığımız zaman kimi şeylerde, raporlarda 15-24 olduğunu görürsünüz. Kiminde 15-29 olduğunu görürsünüz. Farklı uluslararası örgütler veya kurumlar farklı yaş periyodizasyonları yapabiliyorlar. Gençliğin ne olduğu tartışmalı bir konu. O yüzden daha çok toplumsal boyutuna odaklanmak lazım. Ergenlik dönemi de daha çok psikolojik boyutuna odaklanılan bir dönem. Çünkü daha çok psikolojik bir takım şeylerle, sorunlarla birlikte konuşulan bir dönem bu. Çünkü kimyasal bir değişim var orada.
Evet.
Yani biyolojik ve kimyasal bir değişim var. Hormonal bir değişim var. O hormonal değişimin toplumsal tezahürleri de bizi ilgilendiriyor. Fırtına ve stres tanımı biraz oradan kaynaklanıyor. Yani ergenin kendi vücudu içerisinde radikal, hızlı bir değişim söz konusu ama o değişimin dışa vurumu, insan davranışına yansıması bir tür fırtına ve stresi ortaya çıkarıyor. Başka insanlarla, yetişkinlerle kurduğu ilişkiyi etkiliyor. Bundan dolayı daha çok psikolojik boyutuyla konuşulan bir dönem ergenlik. Ama psikolojik boyutunun ötesinde anlamları da yok değil elbette. Ergenlik döneminin modernitenin bir ürünü olduğunu söylememiz anlamlı. Yani aslında yeni bir olgudan bahsediyoruz. 18. yüzyıl öncesinde literatürde biz ergenlik diye bir kavramla karşılaşmıyoruz. 18. yüzyıldan sonra karşımıza çıkıyor ergenlik tanımı. Çünkü artık modernite ile beraber çocuğun kendine has, kendine özgü bir yaşam alanı olduğu tescillenmiş oluyor. Onun hem yurttaşlığa hem yetişkinliğe hazırlanmak üzere kendine has bir takım metotlarla eğitilme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Eğitim kurumları ortaya çıkıyor elbette ve özellikle sanayi devrimi sonrasında çocuğun çalışmasına dair bir takım itirazlar ortaya çıktığı için çocuk hakları bilinci ortaya çıkıyor. İşte bu hak bilinci çocuğun biraz daha korunması, sterilize edilmesi, yetişkin kontrolünde bir çocukluk geçirmesi bilincini ortaya çıkarıyor. Bu da ergenlik dönemini biraz daha uzatan, zamana yayan ve böyle yaptığı oranda da ergenliğin sorunlarını da pekiştiren bir dönem haline geliyor. Şimdi bugün de baktığımız zaman pek çok gelişmemiş ülkede ergenliğin çok daha kısa sürdüğünü görüyoruz. Yani hem modernitenin bir ürünü hem de gelişmişlik düzeyiyle beraber ortaya çıkan ve uzayan bir dönem ergenlik. Gelişmiş ülkelerde gelişmemiş ülkelere göre biraz daha uzunca bir zamana yayılmış ergenliğin olduğunu görüyoruz.
Olumlu ve olumsuz yanlarını düşünecek olursak ya da toplumun bakış açısına indirgeyecek olursak hani gelişmemiş toplumlarda daha çabuk geçildiğinden bahsettiniz. Gelişmiş toplumlarda biraz daha uzun sürdüğünden.
Evet.
Hani iyi diye bir bunlara bilmiyorum isim verebilir miyiz ya da kötü diyebilir miyiz?
Hem olumlu hem olumsuz yanları var. Gelişmemiş toplumlardaki olumsuzluğu şu: birey gerçekten bir biyolojik, kimyasal, hormonal değişim geçiriyor ve bu değişim göz ardı edilebiliyor. Görmezden gelinebiliyor. Bir an evvel olgunlaşması bekleniyor bireyin.
Ve gelişmemiş bastırılıyor
acaba? Elbette. Ve gelişmemiş toplumlar derken yaşta evlilik de gelişmiş toplumlara göre biraz daha yaygın.
Nasıl olsa o artık bir çocuk veya bir ergen değil, bir genç değil. O artık bir yetişkin gözüyle bakılıyor.
O zaten yetişkinliğe geçiş de hormonal değişimle beraber tanımlanıyor genellikle. Bunun törensel bir takım ifadeleri de söz konusu olabiliyor. Ama diğer taraftan gelişmiş toplumlara baktığımız zaman da o değişimin altının çok fazla çizildiği ve böylece o değişimi merkeze alan bir ergenliğin tanımlandığını görüyoruz. Bu da gençlerin olgunlaşamamasını yeniden üreten, pekiştiren bir sorun haline geliyor. Yani artık üniversite bitimine kadar ergenliğin devam ettiğini görüyoruz. Şimdi ben üniversitede öğretim üyesiyim. Bundan 10 sene evvel ders anlattığım öğrenci dostlarımla şimdiki dostlarım arasında olgunlaşma düzeyi açısından ciddi bir fark olduğunu gözlemliyorum.
Evet, evet.
Yani bizim de gelişmişlik düzeyimize paralel bir biçimde o ergenliğin uzadığını ve olgunlaşma aşamasının da biraz daha ötelendiğini görüyoruz, fark ediyoruz. Peki bu değişim ne çıkarıyor ortaya, ona bakmak lazım. Yani o hormonal, davranışsal değişikliklerin arkasında ne var? Bir kere dizginlenemeyen bir cinsellik dürtüsünün ortaya çıktığını görüyoruz ergenlikte. Asıl o radikal değişimin ardındaki tetikleyici şeylerden bir tanesi bu. Bunun beraberinde getirdiği toplumsal etki şöyle: bu hormonal değişimin etkisiyle beraber ergen otoriteyle bir mücadeleye girişiyor. Yani bu otorite evvela evde anne baba,
evet,
okuldaysa öğretmen.
Evet.
Sürekli bir itiraz, meydan okuma. Neden meydan okuyor? Çünkü kendi kimliğini inşa etmeye çalışıyor. Bizimki gibi ülkelerde bu meydan okuma genellikle yanlış anlaşılıyor. Ve ergenin çok doğal bir biçimde yaşadığı bu değişim kontrol edilemez bir hale getirilebiliyor.
Hmm.
Yani biz ergenin çok doğal bir biçimde yaşadığı değişimin dışa vurumu biçiminde algılamamız gereken o itirazları, meydan okumaları...
Sen bana karşı mı geliyorsun?
Saygısızlık olarak saygısızlık, görüyoruz. Evet. Bir tür işte isyan, asilik olarak tanımlıyoruz. Ve böyle tanımladığımız oranda aslında onlardaki o isyan potansiyelini artırıyoruz.
Evet.
Ve artık yönetilemez bir hal alabiliyor bu durum. Bir başka şey ergenlikte bireylerin yaşadığı konsantrasyon yoksunluğu. İşte o kimyasal değişim dediğim değişim bir konsantrasyon yoksunluğu yaratabiliyor. Ebeveynler itiraz ediyorlar. Diyorlar ki bu çocuk hiç işte yoğunlaşamıyor, odaklanamıyor, konsantre olamıyor. İşte bir şeyle meşgul olamıyor bir saat boyunca vesaire. Elbette gelişen teknolojiyle beraber dikkati dağıtan çok fazla uyaran var. Hı hı. Ama aynı zamanda ergenlikten kaynaklı bir konsantrasyon yoksunluğu da söz konusu. Bunun farkında olamıyoruz bazen. Duygu ve şiddette aşırı uçlar söz konusu olabiliyor. Yani öfkesini çok aşırı bir biçimde ifade edebiliyor. Bazen sevgisini çok aşırı bir biçimde yaşayabiliyor, ifade edebiliyor. Bu aşırı uçlar, gitgeller yine o kimyasal, biyolojik değişimin bir neticesi. Ve bir başka ergenlikteki ortak özellik kestirilemezlik. Yani herhalde en zorlu olan şeylerden bir tanesi bu.
Hmm.
Davranışlarına dair bizim bir öngörümüz genellikle olamaz.
Çocuğumuzu tanıdığımızı zannediyoruz
aslında
ama...
Aslında tanıyamıyoruz. Kestirilemeyen bir takım davranışlar içerisinde olabiliyor ergen. Bu kestirilemezliği tolere etme becerisi kazanmamız gerekiyor. Çünkü bu gayet doğal bir süreç. Bunu bir fırtına ve stres olmaktan çıkaracak şey bizim ergenliğe nasıl baktığımızla alakalı. Yani o ergenliğin çok doğal bir biçimde... o biyolojik değişimden kaynaklı bir takım neticeleri olduğunu fark ettiğimiz zaman hem yönetebiliyoruz, uzlaşabiliyoruz, barışabiliyoruz.
Hı hı.
Hem de bu kestirilemezliği biraz daha tolere etmeye başlıyoruz. Biraz daha öngörülebilir hale getiriyoruz. Bunlar daha çok psikolojik boyutunda ortaya çıkan şeyler ergenliğin ama aynı zamanda toplumsal boyutunda da bir takım neticeleri söz konusu. Şimdi gençler, ergenler bu değişimi kendileri de anlamlandırmaya çalışıyorlar. Çünkü kendisi zaten bu fırtına ve stresin tam orta yerinde. Kendisi anlamlandırmaya çalışıyor bu değişimi. Radikal bir değişim var. Öte yandan bu yaşadığı değişime karşı genellikle anlayışsız insanlar var çevresinde. Bir bu değişimin pekala farkında olan ve ona yardım etmeye razı ve gönüllü insanlar olmasını beklerken bu değişimden rahatsız olan yetişkinlerle
evet.
karşı karşıya kalıyor. Bir böyle bir boyutu var. Yaptığı şey şu. Yaşa dayalı bir ayrımcılığa başvuruyor ergen ve genellikle kendi yaşıtlarıyla birlikte toplumsallaşma temayüline
evet.
giriyor.
Çünkü onlar beni anlıyor, onlar büyükler
anlıyorlar.
Beni anlamıyor.
Büyükler beni anlamaz, çocuklar zaten onlar çocuk.
Onlar zaten çocuk, hiç anlamaz.
Onlar bebek, ben olgunlaştım, kendini ispatlamaya çalışıyor ve daha çok akran gruplarıyla beraber toplumsallaşmaya başlıyor. Burada karşımıza çıkan şey şu, aile içerisinde bir toplumsallaşma var ki toplumsallaşmanın ilk ayağı aile. Sonra eğitim kurumları aracılığıyla bir ikinci toplumsallaşma aşaması başlıyor. Ama bu üçüncü aşama işte o kimliğini gerçekten inşa etme sürecinde en fazlaca yaslandığı yer akran gruplarıyla bir toplumsallaşma aşaması başlıyor. Burası aslında bizim genellikle gençlik alt kültürleri diye tanımladığımız, gördüğümüz yer. Gençler bir takım alt kültürler oluşturma eğilimine giriyorlar. Niye? Çünkü o egemen kültürel değerlere meydan okumak zorundalar.
Ama tek başlarına her zaman başarılı olamayabiliyorlar.
Elbette. Bu yüzden dayanışma evet. sergilemek zorundalar. Ve sadece ebeveyne ve öğretmene değil, bütün otoritelere bir meydan okuma söz konusu.
Bütün dünyaya karşı bir serzeniş
tabii,
söz konusu.
Serzeniş, itiraz, meydan okuma, bir kendini ispat çabası arayışı ama bunlar hep gitgelli süreçler. Çünkü o biyolojik değişimin etkisiyle hem bilişsel, zihinsel hem de ruhsal gitgeller hızlanıyor. Yani işte gece başını yastığa koyduğunda gayet milliyetçi bir gençken sabah uyandığında bir anda sosyalist bir genç olarak uyanabiliyor. Öğleden sonra başka bir ideolojiye geçebiliyor. Bu gayet anlaşılır bir şey. Yani hem ebeveynin hem öğretmenlerin hem politika yapıcıların ergenliğin doğasından kaynaklanan bu değişimleri çok iyi görmesi ve doğru uyaranları sunması lazım. Hı hı. Fakat genellikle doğru uyaranlarla karşılaşmıyor ergenler. Daha çok kitle iletişim araçlarının bir takım onlara sunduğu, daha doğrusu bombardıman ettiği uyaranlarla karşı karşıyalar. Nedir bunlar? İşte ana akım medyaya baktığımız zaman, internete baktığımız zaman, sosyal medyaya vesaire, ergenlerin daha çok işte cinselliği öne çıkaran, vurgulayan, vandalizmi vurgulayan, şiddeti vurgulayan bir takım uyaranlarla sürekli olarak karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz. Bu tabii kitle iletişim araçlarının bir hedef grubu olarak ergenlerin
biraz kullanılıyorlar aslında.
Onlar aslında bir tür tüketici haline geliyor. Evet. Bu açıdan bakmak belki daha doğru olur. Bir tüketici. Ve onların tüketeceği şeylere dair sunulan uyaranlarda ergenliğin fırtına ve stresini pekiştiren uyaranlar oluyor genellikle.
Ve genelde onu anladığını düşündükleri uyaranlar.
Maalesef öyle. O yüzden bizim hem o ergenlik dönemine hem de genel olarak gençliğe dair politikalar üretmeye ve gençlere daha makul bir takım uyaranlar sunmaya ihtiyacımız var gibi görünüyor. Türkiye hala nüfusu büyük oranda genç olan bir ülke. Yani yaşlanma trendine girdik ama hala yoğun bir genç nüfusumuz var. Öyleyse gençliğin daha makul, sağlıklı bir takım uyaranlarla buluşmasını sağlamak lazım. Ergenleri bu nedenle anlamak lazım. Yani biraz evvel söylediğim şeyler ergenlikte ortak bir takım şeyler, dürtüler, sorunlar. Ergenler bu sorunlarla baş ederken bir taraftan da sürekli olarak kendilerini kontrol ediyorlar. Kendilerini izliyorlar, gözlemliyorlar. Yani siz ben kendimize bu kadar odaklanmıyoruz. Ama ergen sürekli olarak kendine odaklanma ihtiyacı duyuyor. Çünkü o değişimi anlamaya çalışıyor.
Hı, acaba ben ne istiyorum diye sürekli kendine soruyor.
Bana ne oluyor? Ben ne istiyorum? Beni ne bekliyor? Ve sürekli olarak bir mercekler kendi üzerinde. Bunu da anlamak lazım. Sürekli olarak bir odak noktası olarak kendisi söz konusu bir tüketim nesnesi haline geldiği oranda ergen. Buradan bir egoizm çıkıyor. Buradan bir bencillik çıkıyor.
Demek ki benim için çalışıyor herkes diye düşünüyor belki de.
Yani dünyanın merkezinde ben varım, ben olmalıyım. İşte benim daha sağlıklı ve makul uyaranlar sunmamız lazım derken kastettiğim şey biraz daha diğergamlık duygusunu, biraz daha paylaşmayı, fedakarlığı, empatiyi, ötekini anlamayı, başka insanların dertleriyle hemhal olmayı biraz daha merkeze alan uyaranlar sunmamız lazım. Yoksa buradan hakikaten dünyanın merkezinde kendisi olduğunun pekala farkında ve böyle olması gerektiğini düşünen bireyler ortaya çıkıyor. Bu tehlikeli bir boyut çünkü zaten doğal bir biçimde sürekli olarak kendine bakıyor.
Evet, tehlikeye değinmişken değerli hocam şu konuya da aslında önem vermek lazım diye düşünüyorum. Uyaranlardan bahsettiniz. Hani Allah korusun işte sigara, uyuşturucu, madde bağımlılığı bu tür konular ne yazık ki tam da o yaşlarda daha çok çocukları ve ergenleri esir alan konular. Bu anlamda biraz büyükler olarak belki neler yapılması lazım? Çok kısa da ondan bahsedebiliriz.
Şunu yapmak lazım bence. Ergenler sürekli kendilerini izlerler derken bir taraftan da şunu kastediyorum. Ergenler sürekli olarak standart bir takım idealler belirler ve o ideallerle kendilerini mukayese ederler. O ideal olarak tanımladıkları şey nerede ve nasıl üretiliyor? Önemli olan şey bu. İşte o kitle iletişim araçları bir tüketim nesnesi haline getirirken ergenleri bir takım standart idealler de belirliyor. Örneğin ideal bir güzellik tanımı yapılıyor. İdeal bir beden tanımı yapılıyor.
Evet.
İdeal bir tarz, imaj. Sürekli olarak imajın pazarlandığını, yeniden üretildiğini görüyoruz. Ve kendini o ideale referansla tanımlama ihtiyacı hissediyor ergen. Bu noktada o ideallerin ve standartların nasıl oluşturulduğunu sorgulamak ve yerine başka bir takım standartlar ve idealler tanımlamak gerekir diye düşünüyorum. Yani bizim işte filmlerde hatta bazı video kliplerde popüler kültürün pek çok üretiminde madde kullanımının, işte sigaranın, alkolün o standart ideallerin içerisinde bir yere konumlandırdığını görüyoruz.
Bunu idealse o genç işte onu da yapar.
Evet,
işte madde bağımlısıdır veya kötü alışkanlıkları vardır. O ideale yer kafasında çocuk oturttuysa bunu ona uymaya ve onun gibi olmaya çalışıyor.
Maalesef tabii çok afili duruyor.
Evet,
işte bir sinema filminde
gözüküyor.
Bir aktör sigarasını tüttürürken bu çok havalı, çok afili bir davranış gibi görünüyor ve İşte tüketim dediğimiz süreç böylece yeniden üretilmeye başlanıyor. Burada madde kullanımının da alkolün de sigaranın da yerine başka idealleri, bizim koymanın yollarını bulmamız lazım.
Sanat, spor ilk benim aklıma gelenler.
Değil mi? Ve sporda çok başarılı gençler son zamanlarda görüyorum. Ve onların tanınırlık oranları maalesef çok yüksek değil. Belki böylece ikame edebileceğiz o olumsuz uyaranların yerine olumluları koymayı başarabileceğiz gibi görünüyor. Burada ergenlik döneminin fırtına ve stresinden çok olumlu taraflarına odaklanmak belki bir çözüm olabilir. Yani bizim ergenlere sizi anlıyoruz. Sizin yaşadığınız değişimin ne kadar doğal bir değişim olduğunun pekala farkındayız. Ve sizi saygıdeğer birer birey olarak, bağımsız bir birey olarak tanıyoruz, kabul ediyoruz. Mesajını vermek lazım. Bu sözünü ettiğimiz değişim bir bağımsızlaşma değişimi aslında aynı zamanda. Yani bağımsızlaşıyor. Aileden, başka bazı bağımlı olduğu ortamlardan koparak bağımsız bir bilinç ve kişilik inşa ediyor. Bu oldukça saygıdeğer bir şey.
Evet.
Öyleyse onun o meydan okumasının da çok kıymetli olduğu mesajını vermek gerekir. En azından kendi evlerimizde, kendi çocuklarımızla kurduğumuz ilişkide. Onun meydan okumasının aslında ne kadar bağımsız ve güçlü bir karakter inşa ettiği anlamına gelebileceği mesajını ona vermemiz gerekir diye düşünüyorum. Çünkü burada kilit nokta o bağımsızlık. Bizimki gibi toplumlarda biz sadece ergenlikte değil, yetişkinlikte de bağımlılık kültürünü bir türlü kırmayı başaramıyoruz.
Evet.
Yani uzayan ergenliğin bir de böyle bir boyutu var. O uzayan bağımlılık ilişkisi anlamına geliyor. Yani 40'ında, 50'sinde, 60'ında kendi ebeveynliğiyle kurduğu ilişki salt bir sevgi ve merhamet ilişkisi değil. Aksine bir bağımlılık ilişkisi. Bence ergenin o bağımsızlığa olan sevdası, özlemi, arkasında bağımsız bir karakter, kişilik inşası ihtiyacını bize söylüyor. Bu yönüyle çok saygıdeğer ve bizim bu mesajı vermemiz gerekir. Onun davranışlarında bir takım sorumluluklar üstlenmesi gerektiği mesajını ona vermemiz gerekir. Yani karar alma mekanizmalarında ergen bir karar alabilmeli ve bu verdiği, aldığı kararın sorumluluğunu taşıyabilmeli. Eğer biz onun alacağı kararlara sürekli müdahale edersek ve onun yerine kararlar alırsak, o bağımlı karakteri maalesef güçlendirmiş oluyoruz. İnsanlar kararlarının bedelini ödeyerek bağımsızlaşıyorlar, güçleniyorlar. Ve biz ergenlerden sürekli yakınırken onların aslında bağımsız karar almalarından da korkuyoruz. Bence bu kaygıları, korkuları biraz yıkmak lazım.
Biraz bağımlılığın devam etmesini bence ebeveynler kendileri istiyor gibi görünüyor.
Fazlasıyla istiyorlar. Yani bu biraz da tabii biraz evvel söylediğim modern hayatla alakalı. Modern hayat karar alma mekanizmalarında sorumluluğu ergenden yetişkine, ebeveyne yüklüyor. Burada o bağımsız bir birey olmak, özne olmak, fail olmak mümkün olacaksa bu daha çok karar alma mekanizmalarına katılımla mümkün olacak. Bu hem ailede katılım hem okulda katılımı beraberinde getirecek diye düşünüyorum.
Evet değerli hocam, aslında o kadar güzel ifade ettiniz ki hani biz hep fırtına ve stres dönemi diye başladık söze ama o fırtına ve stresi nasıl faydalı hale getiririz de söyleşimizi sonlandırdık. Bu anlamda çok teşekkür ediyoruz size verdiğiniz bilgiler için ve gerçekten biz ergenlik dönemini olumsuz bir dönem gibi değil, tam tersi hem onun yaşamına hem de aslında toplum yaşamına çok önemli katkılar sağlayacak bir zaman dönemi olarak düşünürsek çok daha hem anne babalar olarak hem çocuğun ve bireyin, daha doğrusu ergenin kendine bakışı açısından güzel bir toplum inşasında önemli roller üstlenir diye düşünüyoruz. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Emrah Akbaş bizlerle birlikteydi. Ergenliği konuştuk. Farklı bir bakış açısıyla yaklaşmaya çalıştık. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
elbet çıkacaksın ışığa. Sen aydınlığa, ben sana hasret. Gel eritir demirleri bendeki ateş. Bir gün açılır açılmaz sandım kapıla vurunca güneş. Bir karanlık daha erişti güne, saatin neredeyse beş. Sen aydınlığa, ben sana hasret. Gel eritir demirleri bendeki ateş.
Sözcükler. Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizde devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Madem sihirli sözcükler dedik, şimdi Türkçemizin en sihirli sözcüklerinden birkaçını sevgili dinleyicilerimizle buluşturacağız. Yardımcı eylemleri. Nedir onlar? Yapmak, etmek, olmak, kılmak, eylemek. Evet, biz bu kadarını biliyoruz ama bakın daha neler var.
Hemen şunu söyleyelim, nereden bu konuya geldik diye. Bu yıl yıl içerisinde biraz daha ana dili Türkçe olan dinleyicilerimize, yurt dışında ana dili Türkçe olan dinleyicilerimize Türkçe ile ilgili küçük yardımcı bilgiler paylaşmayı hedefledik. Dolayısıyla da biraz sözcük varlığından ve basit dil bilgisi yapılarını, bizim günlük dilde işimize yarayabilecek dil bilgisi yapılarını taşıyacağız programa. Yakın zamanda tam da böyle düşünürken Türkiye Türkçesinde anlamca kaynaşmış, deyimleşmiş birleşik fiiller diye bir sözlük elime düştü. Deniz Öztürk'ün, sayın Türk Dil Kurumu yayınlarından. Sözlük okumayı sevenler var mıdır bilmiyorum dinleyicilerimiz arasında ama bizim hem işimizin bir parçası hem de ben gerçekten çok erken yaşlarda sözlük okumayı sevenlerdendim. Sözlük okumanın insanın hem ifade gücünü hem de düşünme ufuklarını genişlettiğini, ifade gücünü arttırdığını düşünürüm.
Buna ve tabii inanırım. Ki kelime haznesini arttırdığı anlamında
sözcük bilgisi, önemli. Evet, sözcük bilgisi bizim günlük hayattaki ifade yeterliliğimizi arttırdığı gibi temelde ana dili söz konusu olduğunda düşünme yeterliliğimizi de arttırıyor.
Evet.
Ana dili çok önemli bir düşünme aracı. Ana dilimizde düşünüyoruz çünkü her ne kadar ikinci diller söz konusu olsa da. Yurt dışındaki dinleyicilerimiz açısından şöyle bir durum olabilir. Türkçe artık ana dili olmayabilir. Yani orada yaşayan üçüncü kuşak, dördüncü kuşak için bir ana dili değil Türkçe ama anne dili.
Evet.
ve zaman zaman Türkçe konuşmaya hem ihtiyaç duyabilirler hem de Türkçenin bazı niteliklerini biliyor olmak onların işlerini kolaylaştırır. Yurt dışında yaşayan iki dilli insanların ve bazen yurt içinde yaşayan iki dilli insanların eğitim dolayısıyla çok yoğun İngilizce ya da bir başka dili öğrenen insanların başka dilden bir sözcüğü Türkçe'ye getirmek ve onu Türkçe'de ifade etmek için kullandığı yardımcı eylemler bu ek eylemler sizin söyledikleriniz. Yakın zamanda bu konuda kampanyalar düzenlendi. Önce Türkiye'deki örneğinden yola çıkarak söyleyeyim. Bu plaza Türkçesi denilen Türkçe'de karşılıklarını görürüz. Yabancı bir sözcüğü alırsınız, bir isimdir o, bir addır yani. Onu Türkçe'ye çevirmek söz konusu olmadığında onu işte biraz önce söylediğiniz yapmak, etmek, olmak, kılmak ve eylemek, kılmak ve eylemek çok daha az tabii ki. Bu ek eylemlerle kullanırız. Mesela işte cover etmek, push etmek gibi. Ay, plaza evet. Türkçesinde işte push etmek bir şeyi biraz daha nasıl söyleyeyim?
Öne çıkarmak gibi.
Zorlamak, olmasını sağlamaya çalışmak, işte kolaylaştırmaya çalışmak gibi bir anlama geliyor. Yani bu çalışmayı, bu dosyayı push edelim arkadaşlar dediğiniz zaman buna öncelik tanıyalım ve bu işin olurluğunu artıralım anlamında kullanıyoruz. Ama oradaki İngilizce sözcüğün ardına etmek ek eylemini, yardımcı eylemini koyarak bu yabancı sözcüğü Türkçe'ye getiriyoruz. Biraz önce söylediğim gibi Türkiye'deki iki dilliliğin karşılığı bu. İşte merge etmek gibi, hani birleştirmeye çalışmak gibi. Ama yurt dışında yaşayanlar açısından şöyle bir durum var. Yani bu düzeltilebilir, bu merge etmekteki, plaza Türkçesindeki örnekler Türkiye'de yaşayan insanların duyarlılıklarıyla düzeltilebilir yanlış kullanımlar. Ancak yurt dışında yaşayan Türkler açısından baktığınızda biraz önce söylediğim gibi o kadar etkin bir biçimde o yabancı dilin sözcüklerini kullanıyor ki ihtiyaç duyuyor ek eyleme ve bunu kullanıyor. İşte Almancam yok ama en olanlarını seslendirmeye çalışayım. Pardon. Mesela müde olmak gibi bir şey var. Yorgun olmak demekmiş. Kimi zaman işte izne çıkmak yerine Almanca tatil sözcüğünün ardına olmak, yapmak, etmek ekleyerek Almanca sözcükleri Türkçe'ye çevirmeden kullanmak da mümkün. Ya da işte reden yapmak gibi konuşmak yerine geçiyormuş. bu tür yaptırımlar... Bu açıdan baktığınızda Türkçenin bir kolaylığıdır aslında. Yani çok basit bir şeyle yapabilirsiniz ve o yüzden yapar insanlar. Zaten o yüzden kullanır bunları. Çünkü çok kolaydır ek eylemleri kullanmak Türkçe'de. Başka dillerde bunları bu kadar rahat kullanamazsınız.
İlla ki çevirmeleri gerekir.
Zaten biz bunu yıllardır yapıyoruz. Çünkü dilimizdeki Arapça kökenli ve artık bizden olmuş sözcükleri de biz böyle kullanıyoruz. Yani hani her zaman ek eylem böyle çalışır. Bir ad kullanırsınız. Ardına da bu söylediğimiz eylemlerden birini koyarsınız. Yani biz sonuçta hissetmek, zannetmek, münakaşa etmek, hükmetmek derken de aynı yapıyı kullanıyoruz. Oradaki münakaşa sözcüğü biraz eski bir Türkçe gibi geliyor. Hayır, yabancı. Hatta o kadar sihirlidir ki bu ek eylemler Türkçe'de. Kendileri bir ismin ardı sıra geldiğinde bu gerçekten mucizevi bir şeydir. Yani bu dilcileri çok heyecanlandıran ama dille, yani lisanla çok ilgisi olmayan insanları da Allah Allah ne tuhaf bir şeyden bahsediyorlar dedirten bir şeydir ama gerçekten mucizevi bir şeydir. Bu bahsettiğimiz ek eylemlerin hepsi biri hariç, yapmak hariç, diğerleri ünlüyle başlarlar. Mesela etmenin e ile başlaması gibi. Sihirli olan tam da şudur.
Ulama kısmı mı?
Evet. Türkçe'de köken yabancı olduğunda ünlüyle başlayan bir ek aldığında ya da bir eylemle birleştiğinde bu kökteki isim orijinal yazılışına döner. Ne demek istiyorum? His sözcüğünü tek s ile yazıyorsunuz ya ve öyle söylüyorsunuz. Hı hı. Bir his, yani altıncı his derken his diye yazıyorsunuz. Ama hissetmek derken iki s ile. Neden? Evet. Çünkü Arapçası öyle. Ve ünlüyle gelen bu yardımcı eylemler ünlüyle başladıklarında kökendeki ismi orijinal yazılışına getiriyorlar. Reddetmekteki iki D de oradan geliyor. Bu gerçekten çok şaşırtıcı bir şeydir.
Bazen de tam tersi düşmeye de yol açıyor değil mi? Mesela hüküm deriz ama hükmetmek deyince hükmetmek demeyiz.
Çünkü Arapçasında o ikinci ü yoktur. Evet. Orijinaline gider. Yani bu pek çok isimde böyledir. Yabancı isim Türkçe'ye başka dillerden gelen sözcüklerde böyledir. Ünlüyle başlayan bir ek ya da eylemle birleştirecekleri zaman oradaki ünlünün etkisiyle kökenine döner. Bunu nereden biliyoruz da yapıyoruz? Hiçbir fikrimiz yok aslında ararsanız ama gerçekten mucizevi bir şeydir. Yabancı dil öğrenmeye başlayanlar ya da Türkçeyi, örneğin Arapların Türkçeyi öğrenirken kimi zaman şaşırarak ama biz bunu biliyoruz diyerek yaptıkları ve yazmayı kolaylaştıran özelliklerinden biridir ve çok şaşırtıcıdır ve gerçekten mucizevidir. Bu açıdan baktığınız zaman Türkçenin yapısının aslında nasıl bir ses dizimine sahip olduğunu görüyorsunuz. Biz bunları bilinçsizce kullanıyor olsak da. Bu ses dizimleri sözcükleri farklı şekilde anlamamızı da anlamlandırmamızı da sağlıyor. Bu yüzden ana dil düşünme ve kavramlara gitme konusunda çok önemlidir. Ve bir ana dilin gramerini biliyor olmak önemli bir kazançtır. Neden? Her şeyden önce yabancı bir dili nitelikli konuşabilmek ve o dili anlayabilmek, yani nitelikli anlayabilmek için ana dilinizi iyi biliyor olmanız gerek. Bu tür konularda örneğin ek eylemler ya da birleşik eylemler, fiiller konusunda yapılan özverili çalışmalar neden çok önemlidir? Ana dilimizin niteliklerini bu çalışmalara göre biliyoruz ve öğreniyoruz. Yani ben evde tek başıma otururken ana dilimi çok iyi öğrendim diye kalkamam. Öyle bir aydınlanma yok bildiğimiz kadarıyla. Başka konular da olabilir ama dil bilgisi, dil bilinci açısından baktığınızda öğrenmeniz gerekiyor. İşte bu yüzden biraz önce bahsettiğim Deniz Öztürk'ün Türkiye Türkçesinde Birleşik Fiiller adlı çalışması önemli bir çalışma. Kimler için önemli? Yurt dışında yabancılara Türkçe öğretenler için önemli bir kaynak. Elinizde her zaman böyle bir malzeme olmayabiliyor çünkü. Yıllarca yabancılara Türkçe öğretmiş biri olarak söylüyorum. Gazetelerden, dergilerden, öykülerden bunları böyle pirinç ayıklar gibi ayıklamanız gerekir. Bu, acaba biz bunu böyle mi söylüyorduk, şöyle mi söylüyorduk? Bunun örneği nerede? Biraz önce söylediğim kılmak ve eylemek gibi yardımcı eylemleri bilmeniz gerekir. Ama neyle öğreneceksiniz? Yani bir tek namaz kılmakla bile biliyorsunuz. Evet. Oysa kerem kılmak var. eylemek var. Mesela ihsan eylemek var. Yani bunları öykülerin içinden günlük Türkçe'de duyabildiğiniz bir örnektir. Ama sizin bunları çoğaltmanız gerekir. Tekrar ediyorum. Yurt dışında yabancıları Türkçe öğretenler için iyi bir kaynak. Ayrıca çeviri yapanlar için iyi bir kaynak. Örneğin yurt dışında yaşıyorsunuzdur, ikinci, üçüncü dilinizdir artık Türkçe, belki bilmiyorum duruma göre. Ama size ana dili, anne dili olması dolayısıyla Türkçe redaksiyonlar gelebilir ya da çeviri yapabiliyorsunuzdur örneğin. Ama belli bir düzeye kadar çeviri yeteneğinizi geliştirmek ve bu eylemlerin kullanılış farklılıklarını görmek açısından bu sözlük iyi bir kaynaktır. Artı Türkçe bir metni redaksiyonunu yapıyorsanız, herhangi bir alanda böyle bir kaynak işinizi çok kolaylaştırır. Neden bunu söylüyorum? Bakın, yapmak fiiliyle ilgili bu kaynağa gittiğiniz zaman ilginç bir şey görüyorsunuz. Yapmak fiili o kadar çok anlamıyla geliyor ki 23 ayrı anlamı var bu sözlükte yapmak ek eyleminin. Şimdi biz oturalım. Siz
düşünürsünüz. Düşünelim.
Dil yeterliliğiniz tartışılamaz. Ben de iyi kötü Türkçe ile ilgilenen birisiyim. Şu masaya bize otursalar yapmakla ilgili deyimleşmişleri de kapsayarak anlam tabanını, anlam madde başını biz o kadar çıkaramayabiliriz değil mi? Evet. 3 tane. Evet. Nasıl yapmışlar peki bunu? Deniz Öztürk bu çalışmayı yaparken 1960'tan 2008'e kadar 36 edebi eseri taramış ve bunların içerisinden 6070 birleşik fiil bulmuş. Ve bunların 883'ü yardımcı fiillerle, ek eylemlerle yapılmış. Dolayısıyla bunu sözlüğünü çıkarmış. Nereden? Eserleri tarayarak yapmış bunu. O yüzden önemli
çok
bir kaynak.
Çok kıymetli gerçekten.
Yani ek eylem dediğim gibi bu işle ilgilenenleri heyecanlandıran bir konudur ama ilgilenmeyenleri çok
farkında olmadığı.
Evet, ilginç gelmeyebilir.
Evet.
Bu da nedir ki diyebilirsiniz. Ama evinizde Türkçe öğrenen gençler varsa, Türkçe öğrenmelerini istiyorsanız bu tür içerikleri taşıyan kitaplara, kaynaklara yer vermek gerek. Neden kitaplara diye özellikle altını çiziyorum? Çünkü bu tür kaynaklar internet üzerinde bulunmuyorlar. Yani sözlükler var, evet, ama bu tür özel sözlükler bulunmuyorlar yazık ki. En azından şu an için yok. Ama ek eylemler temelde ek eylemlerin de içinde bulunduğu birleşik fiilleri oluşturan böyle bir kaynakça hazırlanmış. 10 önemli eylemi de dökmüş Sayın Deniz Öztürk. Hangileri Türkçe'de çok kullanılıyor diyerek bu eserlerde hangileri çok kullanılıyor diye. Ama temelde ek eylemler üzerinde çok değerli bir kaynak olduğunu söyleyebilirim. Niye o kadar önemli? Çünkü Türkçenin temel yapılarından biri bu. Profesör Doktor Ahmet Bican Ercülesun sanıyorum bir 10 yıl kadar oldu. Kutadgu Bilig diye bir eserimiz var bizim. Biz çok övünüyoruz Türk
evet.
dünyasında onunla. Bu bayramımız kutlu olsundaki Kutadgu'dan geliyor. Yani kutlanmış, mutluluk veren bilgi diye çeviriyorlar ama sadece mutluluk değil o. Değerli bir mutluluk diyelim sadece özet geçerek. Ercülesun Hoca Kutadgu Bilig gramerini çıkardığında bizim şimdi bu sözlüklerde var olan ve bizim kullandığımız ek eylemlerin orada da olduğunu gösteriyor. Kültür tarihiniz açısından da önemli
evet,
bir malzemedir
evet.
bu. Paylaşmak isterim. Biz şimdi biraz daha yabancı bir sözcükle söylüyoruz. İtibar sahibi olmak, muteber olmak diye çevirebilirsiniz belki. Kutadgu Bilig'de ağır bolmak diye geçiyor. Biz olmak diyoruz, onlar bolmak diyorlar geçmişte. Ve itibar vermek, birinin itibarlanmasını sağlamak için de ağır kılmak demiş Kutadgu Bilig.
Kılmak eylemi
evet.
kullanılmış.
Evet. Ve çok daha sevimli bir tane deyim var. Tutmak eylemi bugün biz ek eylem olarak çok görmüyoruz. Deyimlerde görüyoruz tutmak fiilini. Kutadgu Bilig'de adaş tutmak diye bir ifade var. O da arkadaş edinmek,
evet.
yakınında
hissettim
tutmak, dost etmek
diyeceğinizi.
Diye. Adaş biz bugün daha çok aynı ada sahip olan insanlar için söyleriz ama o zamanlar adaşı daha çok aynı boy adını kullanan dostlar için kullanırlarmış. Dolayısıyla adaş tutmak, arkadaş dost edinmek, bir dost sahibi olmak, yakınınızda tutmak güveneceğiniz birisinin anlamında kullanılıyor ve 11. yüzyılda kullanılıyor. Yani 11. yüzyıldan bu yüzyıla gelinceye kadar kültür eserlerinin içinde bunları görmek de bizim için anlamlı. Ama temelde bir yabancı sözcüğü Türkçe'ye katarken kullanıyoruz bunları. Özellikle yurt dışında yaşayan Türkler için böyle herhangi bir dilden. Ama çoğunun genişlettiğinizde yardımcı eylemleri, birleşik fiilleri çoğunun özel anlamları var. Hemen Türkçenin yine bir sihirli yardımcı fiilinden bahsetmek isterim. Yazmak diye bir fiilimiz var. Genellikle bu bilmiyorum sınavlara giren var mıdır ama üniversiteye sınavlarda ya da büyük sınavlarda geçiyor. Düşe yazmak, öle
evet,
yazmak
evet.
diye. Yazmak da orada bir yardımcı fiil. Fakat çok değerli bir gramatik yapısı var Türkçenin. Olumlu fiillerle kullanmıyorsunuz.
Olumsuzlar. Evet. Düşünecektim.
Yani sevine neredeyse yazamazsınız. güle yazamazsınız yani. Yazmak fiili çok farklı bir biçimde orada olacakken olmamak anlamında. Ha,
şükür ki belki.
Evet, neredeyse düşüyordum gibi bir şey. Ama şükür düşe yazmaktaki o yazmanın bir anlamı var. Yani o gramerin Türkçe'de bir manası var. Sadece ekin. Pek çok değil. Bunu ancak bir cümle yapısıyla ya da kelimeyle, özel bir kelimeyle yapabilir. Biz sadece bir ekle yapabiliyoruz.
Evet, eklemeli bir dil olduğumuz evet için aslında gerçekten çok şanslıyız. Bunun da farkında olalım. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ama yine de şunu da söylemeden geçemeyeceğim. O hani plaza İngilizcesi, daha doğrusu plaza Türkçesi desem daha doğru. Onu kafamıza göre kullanamayız. Yani set etmek, kuş etmek diyemeyiz. Yanlış.
Onlar yanlış kullanımlar.
Onu da bir kez daha vurgulayalım son cümleler olarak. Çok teşekkür ediyoruz
teşekkür
bu anlamda bizi bu sözlükle tanıştırdığınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata Sihirli Sözcükler köşemizde Türkçemizin en sihirli sözcükleri, heyecan veren sözcüklerinden bahsetti bugün. Yardımcı eylemleri konuştuk. Yapmak, etmek, olmak, kılmak ve eylemek gibi. Ve Türkiye Türkçesinde anlamca kaynaşmış, deyimleşmiş birleşik fiiller sözlüğünü önerdi bizlere. Deniz Öztürk'ün kaleminden çıkan, kendisine de bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle Hayatın Sesleri'nin de sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte oluncaya dek şimdilik hoşçakalın diyoruz. Hayatın Sesleri.